Ayrım 14. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 164. Naci Bey. Naci Bey'in evinde benim de görevlerim vardı. Değil mi ki babam onun bahçesinden yararlanacaktı, öyleyse benim de kardeşimin de Naci Bey için görevlerimiz olacaktı. Hayret abla Naci Bey'in koyunlarından, keçilerinden sağdığı sütü önce küllü suyla, sonra sodalı, sabunlu sıcak suyla yıkanmış güğüme koyardı. Ben bu güğümdeki sütü her sabah Beyazıt'taki bir dondurmacıya götürürdüm. Koyun sütüyle yapılan dondurma iyi olurmuş. Bu nedenle dondurmacılar koyun sütünü pahalı alırlardı. Ben de bu yüzden her sabah evden çapaya dek yürür, çapadan tramvayla Beyazıt'a gider, küçük güğüm dolusu sütü elimdeki litre ölçeğiyle tartıp dondurmacıya verir, boş güğümle eve dönerdim. Naci Bey bahçeyle, çiçeklerle, ağaçlarla, hayvanlarla uğraşmayı çok severdi. Hatta tatil gününün sabahı kendisi ahıra girer, koyunları, keçileri sağardı. Ben de ona yardım ederdim. Bir sabah koyun sağarken şöyle demişti. Bu koyunların kokusu var ya, bu ahırın kokusu. Ben bu kokuyu çok severim. Naci Bey'e ben de öyle diyememiştim. İkimizin de benzer yanımız hayvan, bitki, doğa sevgimizdi. Naci Bey ki alabildiğine titiz, her zaman limon kolonyası kokan bir adamdı ama ahıra girip koyun sağmaktan, kümese girip tavuklarla uğraşmaktan beğeni duyar, o kokudan hoşlanırdı. Üst bahçede küçük bir bağ vardı. Üzüm kütükleri çok bakımlıydı. Bu küçük bağ bir üzüm koleksiyonu gibiydi. Kimisinden iki, kimisinden 3-5 kütük olmak üzere hemen her tür üzüm vardı bağda. Çavuş, yapıncak, kara üzüm, bardak üzümü, misket, razakı, değişik kokulu üzümler, daha da bilmediğim türler. Salkımlar olgunlaştıkça eşek arıları dadanıyor, iğneleriyle taneleri delip üzümün suyunu emiyor, salkımları pörsütüp kurutuyorlardı. Yavrularını emzirmesinler diye yavrulu koyunlarla keçilerin memelerine takıldığı gibi üzüm salkımlarını eşek arılarından korumak için Naci Bey Amerikan bezinden torbalar diktirdi. Eşek arılarından korunmak için her salkıma bir torba geçirildi. Kimi tür üzümler geç oluyordu. Torba geçirilmemiş salkımlar da vardı. Naci Bey bana bir görev daha verdi. Salkımlara konan eşek arılarını öldürecektim. Bunun nasıl yapılacağını kendisi uygulayarak gösterdi. Elde küçük bir makas, eşek arısını kollayacaksın. Arı üzüme kondu mu dünyasından geçiyor. İşte o zaman eşek arısının beli inceciktir ya, işte o ince yerinden makasla kesip arıyı ikiye ayıracaksın. Arının yere düşen iki parçası da bir süre daha kımıldayıp kıvranıp durur. Naci Bey bana öldüreceğim eşek arısı başına bir kuruş vereceğini söylemişti. Eşek arısı avcılığı keyifli bir işti. Üstelik hiçbir yararı olmadığı için öldürdüğüm eşek arılarına da acımıyordum. Başka işlerimin arasında günde 100 kadar eşek arısı öldürdüğüm oluyordu. İlk günler kesip ikiye ayırdığım eşek arılarının başlarını bir boş sigara kutusuna dolduruyordum. Ama hiçbir zaman bunları Naci Bey'e götürüp de şu kadar arı öldürdüm demedim. Ya karşılığında para istemeye utandığımdan ya da Naci Bey'in beni eşek arısı öldürmeye özendirmek için laf olsun diye para vereceğini söylediğini, nasıl olsa da bir bahaneyle para vermeyeceğini bildiğimden Naci Bey eşek arısı cinayetlerimin sayısını söylememiştim. Arada bir de Naci Bey'in özel işlerini yapardım. Beni işleri için bir yerleri birilerine gönderirdi ya da istediği bir şey alır çalıştığı yere getirirdim. İstanbul Defterdarlık binasındaki odası bana çok lüks, şatafatlı gelirdi. Naci Bey'in evine sık gelen konukları da vardı. Paşa dediği bir general emeklisi, Laleli'deki hava kurumu apartmanlarındaki bir dükkanda bakkallık eden bir emekli memur, süslü ama yaşlı hanımlar. Arada bir de şöyle laf çıkardı. Bu cumaya Naci Bey'in evleneceği hanım gelecek. Gelirlerdi bu hanımlar ama Naci Bey evlenmezdi. Babam evlenip çocuğu olmadığı için kızdığı Naci Bey'e meyvasız ağaç derdi. Konuklar yazın çiçek bahçesinde otururlardı. Ortada kocaman bir çiçek göbeği. Göbeğin çevresindeki hercai menekşelerinin her birini insan yüzlerine benzetir şaşardım. Yanda geniş gölgeli kamelye. Yumuşak minderli demir sandalyeler. Kocaman bir demir masa, üstünde mermer. Konuklar burada Hayret ablanın bahçenin yemişlerinden yaptığı soğuk şuruplar içerlerdi. Beni konuklarına tanıtmaktan Naci Bey hoşlanırdı. Benim zeki bir çocuk olduğumu onlara göstermek isterdi. Bu arada benim okul işimi de konuşurlardı. Hangi okula verilecektim? Bir parasız yatılı okula ya da bir sanat okuluna verilebilir miydim? Bu konuşmalar hoşuma gitmesi gerekirken beni çok tedirgin ederdi. Bugün çok daha iyi değerlendirdiğim Naci Bey'in tutumunu o zaman elbette tam değerlendiremiyordum ama çocuk aklımla hiç olmazsa sezinliyordum ki Naci Bey'in amacı salt bana iyilik değildi. O Hayret ablaya babama yaptığı gibi yine işlerini ucuza getirmek istiyor, kendi aracılığıyla beni bir okula yazdırtıp arada bana ayak işlerini yaptırtmak, beni yine oraya buraya koşturmak istiyordu. Bunun böyle olacağını anlamasam da sezinliyordum. Hayret abla evleniyor. Hayret abla evlenecekmiş diye bir laf dolaştı. Hem de bir yüzbaşıyla. Evlenince yüzbaşıyı bir kez görmüştüm. Esmer, yakışıklı bir genç subaydı. Evlenme sözü konuşulmaya başlayalı beri Hayret abla da ortalarda görülmez olmuştu. İyice eve kapanmıştı. Hayret ablanın evden gidişi gözümün önünde. Çok güzel bir gelinlik giymiş. Büsbütün güzelleşmişti. Skarpini de beyazdı. Uzun kollu, beyaz eldiveni, beyaz şapkası vardı. O gün ev çok kalabalıktı. Birçok resimler çekiliyordu. Merdivenlerde, bahçedeki çiçek göbeğinde, kamerya çamların altında, evin önünde, havuzun yanında. Resim çekilirken birkaç kez beni de yanına çağırmıştı. Birlikte resimlerimiz çekilmişti. Kapıdaki arabalara bindiler, hep birlikte gittiler. Kocası İzmir'de görevliydi. Hayret abla da İzmir'e gitmişti. Yakışıklı bir yüzbaşıyla evlendi diye öyle sevinmiştim ki belki kendisinden sonra bu evliliğe en çok sevinen bendim. Evlenip gidişinden sonra Hayret ablayı iki kez gördüm. Evliliğinin üstünden ancak 2-3 ay geçmişti. İzmir'den kocasıyla Naci Bey'e konuk gelmişti. Bu 2-3 ayda Hayret ablada inanılmaz değişiklik olmuştu. Karşımda güzel ama çok hoppa, oynak, bayağılaşmış bir kadın vardı. İzmir'de kocasıyla toplantılara, balolara gittiğini, oralarda erkeklerin kendisine nasıl ilgi gösterip aşk ilan ettiklerini anlatıyor, bunları anlatırken de neşesinden sanki uçuyordu. Her erkeğin onu beğenmesinden çok mutluydu. İstanbul'da dişlerini tedavi eden diş hekimi de o gün için randevu vermiş, bekliyormuş. Daha bu türlü sözler. Hayret ablanın evliliğinin sürmeyeceğini anlamış, üzülmüştüm. Yıllarca bu eve, bu bahçeye sıkıştırılmış yalnızlığı baskıdan kurtulunca alabildiğine yayılıyordu. Zavallı Hayret abla. Bilgisizdi de, kitap okur muydu bilmiyorum ama yazmasını bilmezdi. Mutlu evliliği sindirememiş, iltifatlar karşısında ne oldum delisi olmuştu. Aradan 6 yıl geçti. Hayret abla çoktan kocasından ayrılmıştı. İstanbul'a gelmiş, Naci Bey de artık yanına almamış. Hastaymış. Adresini öğrenip ziyaretine gittim. Ben o zaman Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciydim. Bir kış günüydü. Çamurlu ara sokaklardan birinde yarı ev yarı kulübe bir konutun bir kömür mangalıyla ısınan basık tavanlı tek pencereli odasındaki yatakta başı çatkılı bir kadın. İnanılmayacak bir şey. Hayret abla bu mu? Bir zamanların o güzel kadını. 7 yılda sanki 30 yıl yaşlanmış. Ağaçların tepesindeki Hayret ablayı, kahkahaları çın çın öten Hayret ablayı, süt sağarken kaçamak bakışlarım gizli yerlerinde suçüstü yakılan Hayret ablayı, şapkasından iskarpinine dek bembeyaz gelinlik içindeki Hayret ablayı, evliyken bir zampara dişçinin randevusuna uçar gibi koşan Hayret ablayı düşündüm. Okka Gölü. Heybeliada'dan bu anımı kitabımın ilk cildinde anlatmıştım. İkiz kardeş Ferit'le Feride'nin bakıcılığını yapan bir topal ak Arap vardı. Belki bu Arap delikanlısını Ferit'le Feride'nin babası vali olarak bulunduğu Arap ülkelerinden birinden çocukken alıp getirmişti. Bir gün o Arap uşağı Aksaray'da kundura boyacılığı yaparken gördüm. Onu ayakkabımı boyatırken börekçi Mehmet Efendi'nin aldığı kahverengi ayakkabımdı. Onunla konuştuk, çalıştığı evdeki işinden çıkarmışlar. Neden? Nedenini bilmiyor, söylememişler. Belki artık çocuklar büyüdüğü bir lalaya gereksinmedikleri için. Belki topal uşağın işe yaramamasından, belki toplumu sarsan ekonomik bunalım o eve dek uzanmıştı da ondan. Arap delikanlıyı çıkarmışlardı işinden. İşlerinin nasıl olduğunu sordum. Kötü olduğunu söyledi, yakındı. Önünde çok kötü bir boya sandığı. İsterse bizim evde onun için yer olduğunu kalabileceğini söyledim. Topal Arap delikanlısını eve getirdim. Durumu babama anlattım. Babam olmaz demedi. Topalı o tek odalı eski tekke mutfağına yerleştirdik. Ona bir yatak verdik. Eski boya sandığını da kapı yanına koydu. Gündüzleri sandığını alıp işe çıkıyor, gece gelip orada yatıyordu. Naci Bey'in bahçesi topu toplamı 3-4 dönüm ancak vardı. Onun da bir bölümü çiçek bahçesi, bir bölümü bağdı, ağaçlıktı. Babama ekip bir çiçeği çok az yer kalıyordu. Bu azıcık yeri ekerek ürünlerini satıp geçinmemizin olanağı yoktu. Yaz sıcağıydı. Bahçede okka gülleri denilen türden yapraklarından gül reçeli yapılan çok kokulu pembe renkli güller vardı. Bunlar epeyciydi. Gül dallarının üzerinde her gün 5-6 kilo gül yaprağı ziyan oluyordu. Babam bunların pahalıya satıldığını söylemişti. Öyleyse bunları değerlendirmeliydik. Topal delikanlı ile birlikte bu reçellik gülleri satabilirdik. İlk iş saplı, uzun, yayvan bir sepet satın aldım. Bir sabah erkenden kalkıp okka güllerini topladım. Yapraklarını koparıp sepete doldurdum. Babamın terazisi vardı, onu da aldım. Sepeti topal delikanlının koluna taktım. Babam, okka gülünü İstanbul yakasında alan olmaz dedi. Siz onu Beyoğlu'na götüreceksiniz. Beyoğlu'nda Şişli'deki apartmanlarda oturan Rumlar, Ermeniler çok satın alır. Topal'la çıktık yola. Zavallı Topal aksaya aksaya bana yetişmek için arkamdan seyirtiyor. Yayan vurmuşuz yollara. Çıktık Beyoğlu'na. Kule dibinden vurduk. Tünelin üst başı, tarla başının yan sokakları, Taksim, Harbiye, Osmanbey, Şişli. Ara sokaklara dek her yanı gezdik dolaştık. Doğrusu belki çocukluğumun burnu büyüklüğüyle, belki adada zenginler arasında yaşamamızın yarattığı aşağılık duygusuyla sokaklarda satıcılık yapmaktan utanıyordum. Utanıyordum ama bu işi de yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Topal Arap'a bağır dedim. Ne diye bağırayım? Okka gülü var diye bağır. Kendim bağırmaya utanıyordum. Topal epeyce bağırdı. İlk alıcımız Beyoğlu Balık Pazarı'nın arka sokaklarında bir apartmandan çıkan bir Rum kadındı. Galiba 250 gram almıştı. Zaten bu okka gülünü azar azar alıyorlardı. Hiç yarım kilo alan çıkmamıştı. Hep 100 gram, 200 gram alıyorlardı. Gül yaprakları da kabarık durduğundan 200 gram gül yaprağı bir koca yığın oluyor, çok yer kaplıyordu. Sanıyorum kilosunu 2 ya da 3 liradan satıyorduk. Tutturabildiğimizde her alıcıya değişik fiyatlar söylüyorduk. Sanırım ekmeğin kilosunun 10 kuruş olduğu o zaman da 2 lira 3 lira az para değildi. İlk satışımızdan sonra ikimize de bir çapa gelmişti. İkinci, üçüncü satışımızdan sonra ben de utanmayı, çekinmeyi unutup Topal Arap'la birlikte barbar bağırmaya başlamıştım. İyi gül var, kokulu gül, okka gülü, reçellik güller. Akşama doğru sepeti boşaltmış, epey para kazanmıştık. O denli çok gezmiştik ki benim tabanlarım su toplamıştı. Topal büsbütün aksıyordu. Ertesi gün bir o kadar gül yaprağı daha doldurduk sepeti. Artık işi öğrenmiştik, iyi para kazanıyorduk. Bahçedeki okka gülleri bol bol gül veriyordu. Gül satışının büyük zorluğu çok satın alınan bir şey olmaması yüzünden çok gezip dolaşmak, çok bağırmak zorunda kalışımızdı. Çok yoruluyorduk, azar azar satıyorduk. Güllerin verimi yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Bir sabah kalktım, baktım Topal Arap boya sandığını da almış gitmiş. Zavallı Topal dayanamadı, hakkı vardı. Dayanılacak gibi değildi. Para kazanacağım diye zavallı Topal delikanlının canını okumuştum. Hala o Topal Arap'ı İstanbul'un şurasında burasında görürüm. Şimdilerde İstanbul'un Ankara Caddesi'nde bir yayın evinde ayak işlerinde çalışmaktadır. Ne şaşılacak şey, birbirimize tanışık göstermeyiz. O beni görmezden gelip geçer yanımdan. Ben de başımı çeviririm. Evden ikinci kaçış. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Gece gündüz düşünüyor, bu soruya bir cevap bulamıyordum. Ne yapacaktım? Hiç. Nasıl okuyacaktım? Zaman zaman her şeyi yitirdiğim korkusuna kapılıyor, yılgınlaşıyor. Durup dururken babamdan, babamın bana beslediği sonsuz güvenden utanıyordum. Genellikle 11-15 yaş arasındaki çocuklar, hele oğlan çocukları türlü nedenlerle, daha olmazsa uydurdukları bahanelerle evlerinden kaçma dönemlerini yaşar, bunalımlar geçirirler. Evimden 2 kez kaçtım. İkisinde de babamla evimle aramda hiçbir çekişme, hiçbir çatışma olmamıştı. Kaçış nedenim ne azarlanma ne horlanmaydı. Ne bana bağıran çağıran vardı ne de yaptığımı beğenmeyen. Her iki kaçışımda da bir umarını, bir başarı yolu bulmak içindi. Bir başarı yolunun başına varıp eski başarısızlıklarımın utancını üstümden atmak istiyordum. Bana bir yol gösteren, beni bir okula yerleştiren olsaydı hiç de evimden kaçmazdım. Çünkü bütün istediğim, tek isteğim okula gitmek, okumaktı. Daha açıkçası okuyabilirsem önemli bir kişi olacağıma kesinlikle inanıyordum. Ama elimde olmayan engelleri aşmam, okumam gerekiyordu. Kaçmaya karar verdiğim zaman ilerisi için hiçbir planım yoktu. Yalnız bildiğim şey, ilk aşama olarak Galip amcama gidecektim. Galip amcam Akyazı ilçesinin bir köyüne öğretmen olmuştu. babama gönderdiği birader diye başlayan mektubunda en sonunda annesini de yanına getirdiğini, dünya gözüyle annesine kavuştuğunu yazıyordu. Galip amcamın adresi vardı bende, oraya gidecektim. Orası ilk durağım olacaktı. Ondan sonra nereye gideceğimi bilmiyordum ama ne olursa olsun bir işe ya da bir okula girmeden geri dönmeyecektim. Babamın cebinden gizlice yine az bir para aldım. Sanırım 2,5 belki de 5 lira ama daha çok değildi. Sabahleyin evden çıktım. Börekçi Mehmet Efendi'nin aldığı elbiseyle ayakkabıları giymiştim. Başımda da bir hasır şapka vardı. Bu hasır şapkayı nereden aldığımı, niçin giydiğimi şimdi bilemiyorum. O hasır şapka başımda oldukça gülünç bir kılıkta olmalıydı. Evden çıktıktan sonra iki şey hatırladım. Biri, bir hafta önce bir fotoğrafhanede çektirdiğim, o gün almam gereken 6 kartpostal resmim, öbürü de kalıplanmak üzere kalıpçıya verdiğim babamın eski fötr şapkası. Bir daha kim bilir ne zaman İstanbul'a döneceğime göre fotoğrafçıdan fotoğraflarımı, kalıpçıdan da babamın şapkasını almalıydım. Beyazıt Camisi'nin Saflar Çarşısı'na açılan kapısı bitişiğinde o zamanlar birçok dükkan vardı. Bunlardan biri de fotoğrafçıydı. O fotoğrafçıda çektirdiğim resimlerimi aldım. Karaköy'e geldim. Yüksek kaldırımın alt başındaki kalıpçıdan da babamın şapkasını aldım. Kalıpçı şapkayı incecik kağıtlara sarmış, kağıtları da iğnelemişti. O ince kağıda sarılı fötür şapka elimde Haydarpaşa'ya geçtim. Fotoğrafçıya, kalıpçıya para verince param iyice azalmıştı. Akyazı'ya nasıl gidileceğini de bilmiyordum. Adapazarı'na gidince yarım saat, en çok bir saat yürür, Akyazı'ya varırım sanıyordum. Adapazarı'na bilet aldım, saati gelince trene bindim. Çevre coğrafyasını bilmeyen böyle yanılır. Bilinmezlerin yolcusu olarak trende yolculuk edişimin üstünden 1 yıl geçecek. Bu tren yolculuğundan 1 yıl sonra ben askeri okulda 8. sınıf öğrencisiydim. Okulda akşam yemeğinden sonra, o zamanlar müzakere ya da mütalaa dediğimiz ders çalışma saatlerinde dersliklere, dershanelere çekilirdik. Bu mütalaalarda arkadaşlarımızdan derslerine çalışanlar da olur, çalışmayanlar da. Genellikle çalışmayanlar çoğunluktadır. Kimileyin hiçbir öğrenci ders çalışmaz. İşte o zaman derslikten taşan gürültü, patırtı sınıf subayı odalarına dek ulaşır. Sınıf subayı da gelir. Derslikteki gürültüden sınıf mübessili olan öğrenci sorumludur. Bir gece mütalaadayız. Ben de mümessilim. Arkadaşların çoğu itişip kakışıyor, gürültü ediyordu. Sınıf subayı gürültüyü duyup gelirse bana kızacaktı. Bu durumda ya gidip sınıf subayına gürültü edenleri şikayet etmeliydim ya da sınıf subayının bana vereceği cezaya razı olmalıydım. Askeri okulların çok iyi törelerinden biri de haklı olsun, haksız olsun, hangi nedenle olursa olsun arkadaşını bir üste şikayet etmek en büyük alçaklık, kalleşliktir. Böylelerinin arkadaşlarının gözünde hiçbir değeri kalmaz. Arkadaşlarımı susturamıyordum. Öleceğimi bilsem gidip onları sınıf subayımıza şikayet edemezdim. Bir iki arkadaş çalışmak istiyordu ama çalışmayanlar çoğunlukta olduğundan egemendiler. Öğretmen gibi kürsüye çıkıp yumruğumu vurdum. Çocuklar, dedim, size evden nasıl kaçtığımı anlatacağım. Birden sustular. Anlatmaya başladım. Beni dinlerken çıt çıkarmadılar. Bizim dersliğimizde hiçbir öğretmen böylesine dikkatli, sessizlikle dinlenmemişti. Öyle ilgiyle dinliyorlardı ki paydos zili çaldığı halde dışarı çıkmıyorlar, anlatmamı sürdürmemi istiyorlardı. Bu deneyimden sonra başka mümessil arkadaşlar da mütalaa saatinde derslikte gürültüyü bastıramazlarsa benden evden nasıl kaçtığımı anlatmamı isterlerdi. Bu serüvenimi 8. sınıftayken bir kez anlattım arkadaşlarıma. Ne anlatacağımı biliyor ama yine de dinliyorlardı. Daha sonraki anlatışlarımda önce anlattığıma göre atladığım, unuttuğum bir şey olursa kimi arkadaşlarımın şurasını unuttun, şunu atladın diye beni uyarıyorlardı. Arkadaşlarımın serüvenimin en ilginç buldukları yeri şu bölümüydü. Trenin geçtiği yerleri iyice görebilmek, belleğimde tutabilmek için açık pencereden başımı uzatmış dışarılarını seyrediyordum. Ucuz olsun diye 3. mevki tren bileti almıştım. Yalnız ucuz olsun diye değil, alışkanlığımdan, hep öyle görmemden ötürü trene 3. mevkiden başka bir mevki bileti alınabileceğini düşünemezdim bile. Vapurlarda 2. yerler öndedir. Trenlerde 3. yer kompartmanları öndedir. Neden? Taşıt çarpışırsa, yoldan çıkarsa, bir kazaya uğrarsa arkadaki 1. yer yolcuları canlarını kurtarsınlar, öndeki 2. 3. yer yolcuları da ne olurlarsa olsunlar, değil mi ki ceplerinde 1. mevki biletleri alacak paraları yok, öyleyse tehlikeyle önce onlar burun buruna geleceklerdir. Kompartman soldaydı. Sağdaki koridorun açık penceresinden dışarısını seyrederken hemen öndeki lokomotif bacasından çıkan dumanlar yüzüme çarpıyordu. Trenin önünden geçtiği deniz kıyılarını, o güzel görüntüleri görebilmek için başımı içeri çekemiyordum. Kurum kaçmaması için gözlerimi kısmakla yetiniyordum. İşte adalar karşıda, işte Heybeli Ada. Bizim hem şuralarda bir yerde olacaktı. Kim bilir bir daha ne zaman evimi görebileceğim. Lokomotif dumanından gözüme kurum kaçtı. Anlatılmaz bir acı duyuyordum. Gözümden yaş boşanıyordu. Ne yaptımsa gözümden kurumu çıkaramadım. Acıyı duymamanın tek yolu gözümü kapayıp göz kapağımı hiç oynatmamaktı. Göz kapağını kapatsa bile insanın gözünü oynatmaması, döndürmemesi ne zormuş. Kompartmanda tahta sarıya oturup gözlerimi kapadım. Tren istasyonlarda durdu. İstasyonlardan kalktı. Gözümü açmıyordum. Bana çok uzun gelen bir zaman sonra gözlerimi açtım. Kurum ya erimişti ya da gözümden çıkmıştı. Gözüm daha az acıyordu. Trenin gidiş yönüne göre kompartmanın soldaki penceresinden bakınca beni çok şaşırtan bir görüntüyle karşılaştım. Karşımızda deniz vardı. Nasıl olabilir? Gözüme kurum kaçmadan önce deniz sağdaydı. Sağdaki deniz nasıl sola geçebilir? Yoksa tren ters geri mi dönmüştü? Kimseye de bir şey soramıyordum. Trenin gidiş yönünün solunda gördüğüm denizin deniz olmayıp Sapanca Gölü olduğunu ancak yine trenle İstanbul'a dönüşümde öğrenebilecektim. İşte bu gezi serüvenimi arkadaşlarıma anlatırken en çok ilgilenip güldükleri yer benim bu yanılgımdı. Deniz sağdaydı. Bir de gözümü açıp baktım ki deniz sola geçmiş. Aa, deniz sağdan sola nasıl geçer? Arkadaşlarım her anlatışımda gülerlerdi. 14. ayrımın sonu, sayfa 176.